Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba, Türkiye'de göç ve iltica başladı. Programı Kadri Şenel hazırladı. Teknik Masada Ayhan Taşçı ve ben İpek Önder. Türkiye'de saatimiz 14.35'i gösterene kadar birlikte olalım istiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz ise şöyle: gocveiltica@trt.net.tr. Suriyeli sığınmacıların dinine, diline, etnik durumuna bakılmaksızın kabul edilmesi insanlık görevimizdir. Ülkemizdeki Suriyelilere ilişkin bir araştırmaya katılanların çoğu bu görüşte. İnsani gerekçeler sığınmacıları yaklaşımda öne çıkıyor. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, Türkiye'de Suriyeliler konusunda sosyal kabul düzeyine ilişkin genel tabloyu görmek amacıyla bir kamuoyu araştırması yaptı. İşte bugünkü programımızda söz konusu araştırma üzerine konuşacağız değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'deki Suriyeliler Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması başlıklı araştırmanın kapsamı ve amacını konuşalım istiyoruz. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü ve Araştırma Yöneticisi Doçent Doktor Murat Erdoğan, hoş geldiniz Sayın Erdoğan. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyayus, sizler de hoş geldiniz Sayın Okyayus.
Hoş bulduk.
Efendim Sayın Erdoğan, isterseniz bu projeden söz ederek sohbetimize başlayalım. Türkiye'deki Suriyeliler statü, sayı ve bulgu çerçevesinde kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdiniz. Neler paylaşmak istersiniz bizlerle?
Öncelikle teşekkür edeyim böyle bir programa davet ettiğiniz için. Hem de Mehmet Hocam'la böyle bir konuyu konuşmak ve analiz etme imkanımız olacak inşallah. Ona da çok ayrıca mutluyum. Şimdi bizim Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, kısa adımız HUGO. Bizim asıl çalışma alanımız yurt dışındaki Türkler. Yıllarca biz hep o konuda çalışmalar yaptık ve bu çalışmalarda hep bu entegrasyon tartışmaları önemli bir tartışmaydı. Ama son 2 yıl Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili çalışmalara yoğunlaştık. Bu bizim yurt dışında Türklerle ilgili yaptığımız çalışmalardan çok bağımsız değil. Çünkü çıkış sebepleri farklı da olsa, işin başka türlü yönleri de olsa sosyal karşılaşma anlamında çok benzer tepkileri görüyoruz. Onun için de bu konuya yönelmeyi tercih ettik. Ve bu tip çalışmalar riskli de çalışmalar. Türkiye'de bu konuda daha yeni Suriyeliler bağlamında çalışılmaya başlandı. Onun için de mümkün olduğunca gerçekçi bir resim görmeye çalıştık. Gerçekçi resmi görebilmek için de farklı katmanlarda araştırmalar yaptık. Bunlardan birincisi hem bölgede hem de bölge dışında, çünkü Suriyeliler konusu artık sadece Güneydoğu Anadolu bölgesinde Suriye sınırında olan bir konu değil. Türkiye'nin tamamına yayılmış bir durum var. Dolayısıyla Türk toplumunun algısını anlayabilmek bakımından hem bölgede 3 il seçtik kendimize, Gaziantep, Kilis ve Hatay, hem de bölge dışından İstanbul, İzmir ve Mersin'i seçtik. Buralarda insanlar ne düşünüyor? Bununla ilgili derinlemesine görüşmeler yaptık. Hem Suriyelilerle görüştük hem Türklerle görüştük. Bu bizim çalışmamızın temel alanıydı. İkincisi, Türkiye çapında bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdik. Az önce sizin de sözünü ettiğiniz kamuoyu araştırması. Orada da 18 ilde 1500 kişilik bir örneklemle Türkiye'de Suriyeliler nasıl algılanıyor bunu anlamaya çalıştık. Üçüncüsü, bu işin önemli bir boyutu olarak medya her zaman çok önemli bir yer tutar. Yazılı medya, web üzerinden ulaştığımız yazılı medyayı hem genel medya organları ya da ulusal medya organları hem de yerel medya organları üzerinden bir analiz etmeye çalıştık. Ve bir de bu işin dördüncü ayağı olarak da bir STK analizi yapmaya çalıştık. Yeter mi? Yetmez. Yani biz dediğim gibi mümkün olduğunca gerçekçi bir şeye, resme ulaşmaya çalıştık. Ama bu resmin eminim pek çok boyutu vardır. Hocamız da burada. O da eminim bununla ilgili şeyleri söyleyecektir zaten.
Şimdi öncelikle teşekkür ederim Murat Bey bu değerli çalışmanız için. Benim ilgimi çeken, çok zaten vurguladınız, üç önemli alan. Şimdiye kadar kopuk, birbirinden kopuk bir kaç alanı aslında birleştirdiniz. Birinci alan dediğiniz gibi bu algı meselesi. Biz daha önce bu stüdyoda bununla ilgili birkaç farklı araştırmalardan bahsettik ama daha çok, daha küçük çaplı. Yani bu Suriye meselesini ne işaret eden kitle göçten önce birkaç ilde böyle araştırma yapıldı. Siz anedersen bunu yoğunlaştırdınız ve daha bir zirve noktasında taşıdınız. İkincisi, onu da konuşuruz belki. belki hemen. Bu kalıcılık meselesini de birkaç kere burada konuştuk. Ama dediğim gibi ayrı özel bir konu olarak siz bunu da birlikte ele aldınız. İkincisi uyum, üçüncüsü uyum ve medya analizi. Şunu söylemek isterim ben. Siz de vurgu yaptınız artık bu hani Güneydoğu meselesini ve alanını aşan bir konu haline geldi. Ve biz burada yıllarca Avrupalılara yönelik mesela uyum çalışmalarını analiz ettik ve aslında eleştirdik de. Ama Türkiye'de artık bu konuyla karşı karşıya değil mi Murat Bey? Yani artık Türkiye kendisine de bazı şeyleri sormak gerekir. Hani biz Avrupalıları eleştirdik. Şöyle yaptınız, böyle yaptınız, ihmal ettiniz, yatırım yapmadınız. Şu an sizce bu çalışmadan da bunu, bu çalışmaların verilerden hareketle bunu soruyorum. Sizce bu uyum konusunda yeterince adımlar atılıyor mu örneğin?
Kesinlikle atılmıyor.
Türkiye'de.
Kesinlikle atılmıyor. Zaten biz de hani akademik bir sorumluluk içinde bu konuda uyarıda bulunmaya çalışıyoruz.
Evet,
bu konuda Sayın Başbakanımız yeni bir danışman atamış. Onunla bir görüşmemiz vardı. Ona da anlattım. Şimdi bakın birkaç tane rakam üzerinden gidelim. Durumun ne olduğunu anlamak ve uyum çalışmasının anlamının ne olduğunu tanımlamak bakımından önemli. Şimdi Türkiye'nin 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti 2011'e kadar yani Suriyeliler gelene kadar 95 yıl içinde toplam 2 milyon civarında göçmen almış. Balkanlardan, Kafkaslardan, başka yerlerden. Gelenlerin hemen hemen hepsi Türk soylu, Türkçe bilenler ve nispeten de belirli kualifikasyonları olanlar. Ve bunlar üzerinden Türkiye'de belirli bölgeler çok iyi kalkındılar. Mesela Bursa tipiktir bu şekilde. Ve bu gelenler için bir nüfus politikası da gerçekleştirildi. Bunlara yerler verildi, araziler verildi, evler verildi, işler tanımlandı. Ve dediğim gibi 2 milyon kişiyi 95 seneye yaydık biz. Şu an karşı karşıya kaldığımız durum o kadar vahim ki. Yani ben göç çalışmaları yapan birisi olarak göçün hep olumlu yönlerinden söz etmeyi de çok seven birisiyim. Tercih eden de birisiyim. Ama gerçeklikten de kopmamamız lazım. 4 sene içinde 2 milyondan fazla Suriyeli geldi Türkiye'ye. Bunların %55'i 18 yaşın altındaki çocuklardan ve gençlerden oluşuyor. Bu şu anlama geliyor. En az 1 milyon Türkiye'de çocuk var. Suriyeli çocuk var. Çocuk ve kadınlar toplamı %80'in üzerinde. Efektif erkek çalışan anlamında oldukça küçük sınırlı bir sayı var. Erkekler ya gelmemişler, ya ölmüşler, ya savaştalar, ya gidip geliyorlar falan. O anlamda da demografik olarak enteresan bir durum var. Daha da önemlisi bu 2 milyon insan 4 yıl içinde olağanüstü kontrolsüz bir biçimde Türkiye'nin her tarafına dağıldılar. Bu saatten sonra da bunları tekrar toplayıp bunlarla ilgili politikalar uygulamak da o kadar kolay değil. Yani genel politikalar belirlemeniz lazım. Sadece Suriyelilere yönelik bir şey yapmanız da çok zor. Şu an Türkiye, Antonio Guterres de bunu söyledi. Dünyanın en fazla mülteci barındıran ülkesi oldu. Ki resmi rakam 1.7. Biz herkes bunu biliyor. 2 milyonun üzerinde Suriyeli var Türkiye'de. Sene sonuna kadar bunun 2.5 milyon olması bekleniyor. Halep'te bir karışıklık var. Korku duyulabilecek bir durum var. Eğer o gerçekleşirse ilave 2-3 milyon daha Suriyelinin gelmesi bekleniyor. Onları bir tarafa bırakalım. Biz şu anki durumdan söz edelim. 2 milyon Suriyeli. Peki bu 2 milyon Suriyelinin eğitim durumu nedir diye baktığınızda bir kere verilere ulaşmak konusunda çok ciddi sıkıntılarımız var. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'nın benim hiçbir zamanda anlam veremediğim bir uygulaması var. Veri paylaşmıyorlar. Ya ellerinde sağlıklı veri yok onu paylaşamıyorlar ya sadece biz devletiz biz biliriz yapıyorlar bilmiyorum. Ama bunda bir şey var yanlışlık var. Siz de biliyorsunuz hatta Suriye ile ilgili yapılan çalışmaları izne bağladılar. Her neyse. Benim bildiğim kadarıyla şu anki Türkiye'deki Suriyelilerin içindeki okur yazarlık oranı %10 civarında görünüyor hocam. Bu bir kere bizim ileride bu toplumla birlikte yaşamayı nasıl gerçekleştireceğiz konusunda ilk başta alarm zillerini çalmamız gereken konu.
Murat okur Bey, yazar efendim, sözünüzü kesmek istemem ama şöyle bir şey sorabilir miyim size? Tabii. Yani bir ilkesel bir mesele çünkü verilerden bahsedeceğiz. Bir tarafta biz diyoruz ki geçici koruma. Bunu daha önce de hep sordum bazı konuklarıma. Bir tarafta geçici koruma diyoruz. Dolayısıyla akla şey gelir. Bu insanlar bir müddet sonra geri gidecekler. Aklımıza bu gelir bu olay. Fakat öte yandan entegrasyon için çaba harcamaya çalışıyoruz. Burada bir ikilem görmüyor musunuz? Yani kavramsal olarak farklı zeminlerde bir şey hazırladık. Fakat aynı zamanda da çok zor olsa da dediğiniz gibi toparlamak sonradan bu insanların uyumunu sağlamaya çalışıyoruz. Burada bir çelişki yok mu?
Var hocam.
Ya da çelişki varsa sizce bundan ilgileniyorsunuz. Türkiye bu konuda ne yapabilir?
Bunu hocam çözmek için.
Yani bütün bu somut entegrasyon problemlerinin ötesinde ne yapabilir Türkiye?
Hocam şöyle. Bunu çözmek için. Siz çok daha iyi biliyorsunuz. 1951 Cenevre Konvansiyonu ve ardından onun ilave protokolleri vesaire. Bizim orada bir çekincemiz var ve biz...
Evet.
Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in tanımına göre ülkesini bir biçimde savaştan dolayı, korkudan dolayı, endişeden dolayı terk etmiş herkes mülteci durumuna düşer. Ama biz diyoruz ki hayır diyoruz. Evet. Biz onu mülteci olarak kabul etmiyoruz. Eğer bize Avrupa'dan gelirse mülteci kabul ederiz. Avrupa'nın dışından gelen, ki bize hep Avrupa'nın dışından gelir, biz bunları mülteci olarak kabul etmeyiz. Şimdi yeni bir yasa yaptık ve yasaya bir de geçici koruma yönetmeliği ekledik. Benim kitapta da ona yer verdim. Geçici koruma yönetmeliği de aynen bu mantığı devam ettiriyor. Oysa bu mantık çökmüş durumda. Yani bu mantığın sürdürülebilir bir tarafı kalmamış. Coğrafi çekinceyi dünyada sürdüren 4 ülkeden birisi Türkiye. Diğer ülkeler Kongo, Madagaskar ve bir ülke daha var, ismini bile hatırlamıyorum.
Evet.
Sürdürülebilir bir hali kalmadı. Şimdi Suriyelilerle ilgili hem geçici korumadan söz edip hem de uyum çalışması yapmak bu anlamda i̇şte sizin dediğiniz gibi çok problemli bir şey.
Yani hatta, kavramsal olarak da çelişkili ve prensip olarak çelişkili.
Hatta hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela AFAD, ben oradaki yetkililerle konuştum, dediler ki biz kurumda entegrasyon kavramını yasakladık dediler.
Evet.
Niye yasakladınız dedim. Çünkü bu entegrasyonla ilgili bir iş değildir. Biz acil durum yönetimi gerçekleştiriyoruz. Bu insanlar geri dönecekler. Yani genel beklenti bu. Ama ben de bir akademisyen olarak ve bu kadar dünyada olup biten göç hareketlerine bakan birisi olarak diyorum ki bu bir kere başından bir yanılgı. Bu insanlar gitmeyecekler. Dolayısıyla siz geçici durum yönetimi yaptığınız, acil afet yönetimi yaptığınız müddetçe bu sorun her zaman daha da büyüyerek gidecek. Bizim bugün kaybettiğimiz bir gün ileride bize yıllar olarak geri dönecek. Çok somut bir örnek. Türkiye'de 650 binin üzerinde okul çağında Suriyeli çocuk var. Ve bu çocukların ancak %10'u eğitim alabiliyorlar. Geri kalanı eğitim bile alamıyorlar. Bu çocuklar bence Türkiye'de kalıcılar ve bu çocuklar artık bizim çocuklarımız. O çocukların ileride yaratacakları bütün sorunlar bizim ülkemiz için yaratacak sorunlar. Dolayısıyla bir an önce bunlar bu ülkede kalıcı dersiniz demezsiniz ayrı bir şey ama bence demek de gerekiyor. Eğitim politikası gerekiyor. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı ile konuştuğumuzda onlar da olaya öyle bakıyorlar. Bunlar nasıl olsa gidecekler. Eğitim planlaması yapmak garip olur diyorlar. Ama şimdi şöyle bir çelişki de var. Siz de onu çok iyi biliyorsunuz. Eğer entegrasyon politikasına başlarsanız o zaman gitmek isteyenlerin de gidişini engellemiş olursunuz bir yerde. Kalıcılığı özendirmiş
aynen
olursunuz.
Öyle.
Yani burada bir çelişkili bir durum var. Evet. Ama bir de hayatın gerçekliği var. Şimdi biz diyorum ya yurt dışındaki Türklerle ilgili çok çalıştık ve oradan çok şey öğrendik. Yurt dışına giden Türkler bir yıllığına gittiler. En fazla bir yıl daha uzatılabiliyordu. Şimdi 50 yıldır oradalar. Üstelik o insanların ülkesi vardı. Dönebilecekleri, yaşayabilecekleri, çalışabilecekleri bir ülkesi vardı. Şimdi Suriyelilere bakıyorsunuz. Bir kısım artık 4 yıldır Türkiye'de, 4,5 yıldır Türkiye'de. Bir kısım 1 yıldır vesaire. Ama ortalama bu insanlar Türkiye'de 2,5 yıldan fazladır Türkiye'de yaşıyorlar. Evrensel olarak insanların hani bizim Cumhurbaşkanı'nın çok sevdiği kavramla söyleyeyim size. Göçün fıtratında kalıcılık var. İnsanlar belirli bir sürenin üzerinde kaldıkları ülkeden kolay kolay isteseler bile gidemiyorlar. Bunlarla konuştuğumuzda diyorlar biz gitmek istiyoruz ama gidemeyiz
diyorlar.
Fakat
Murat Bey şöyle bir şey soracağım. Bu kurumlar bunun farkındalar mı?
Hayır değiller.
Yani farkındalar daha şöyle, mı ya da farkında olacaklar mı?
Hayır şöyle.
Ya da biliyorlar mı olayı?
Şimdi hocam. Bu
bilmek
iş,
istiyorlar mı?
Suriye konusu, Suriyeliler konusu.
Çok mu siyasileşti öyle sorayım bir de.
Tam o yani. Tam onu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'deki konu bir insani dram değil sadece. İş aynı zamanda politik bir konu, ultra politik bir konu ve aynı zamanda bir güvenlik konusu. Ultra politik olması da biraz eski başbakanımız, şimdiki cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Suriye devlet başkanı ile arasındaki ilişkiyle de açıklanıyor. Dolayısıyla bürokrasi ve siyaset Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği çerçeve üzerinde kaldı ve her şey Esad'ın üzerine bina edildi ve onun gitmesinin bu sorunu çözeceği beklendi. Ama bir hani Esad'ın bu kadar orada kalacağı beklenmiyordu. İki Türkiye'ye bu kadar çok gelecekleri beklenmiyordu. Üç bu kadar kalacakları beklenmiyordu.
Fakat,
dolayısıyla bütün şeyi çökmüş oldu sistem
Murat
orada.
Murat Bey göç idaresi daha da büyüdükçe, uzmanları istihdam ettikçe burada ama olumlu şeyler olabilir diye düşünüyorum. Çünkü burada insanlar istihdam edilecek, araştırmacılar olacak, akademisyenler gidecek. Sizin dediğiniz ya da benim düşündüğüm şeyleri herhalde onlar da gündeme getirecekler.
Şimdi şöyle.
Bu olacak mı? Böyle bir umut var mı?
Bence var. Yani şöyle kısmi bir umuttan söz edeyim size. O da şu. Mesela şu an Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün içinde de entegrasyon dairesi kurdu.
Var var.
Yani
evet.
Artık hani entegrasyonu tamamen ignore eden bir halleri yok.
Evet.
Ve bu konuyla ilgili yeni projeleri de başladılar. Onları da biliyorum. Yeni belli bir takım araştırmalar yapıyorlar, çalışmalar yapıyorlar. Aslında bürokraside işin içinde olanlar bu işin kalıcılığının farkında ama netice itibariyle buna karar verecek olan
karar siyaset verme olacak. Mekanizmaları aynen. Farklı. Evet.
Orada zaten bir çelişki oluyor. Yoksa onlarla da birebir konuştuğunuzda böyle. Mesela AFAD Başkanı ile konuştuğumda bana diyor ki haklısınız hocam bunlar kalacaklar burada ama kamera karşısına çıktığında doğal olarak diyor ki biz acil durum yönetimi yapıyoruz. Bu iş böyle olmayacak. Şimdi bir de kurumsal taassup da başlıyor. Şöyle bir şey. Şimdi eğer biz entegrasyon çalışmasına başlarsak yarın AFAD'ı kilitlememiz lazım ya da AFAD'ı minimalize hale getirmemiz lazım değil mi? Ama şimdi orada da bir kurum oluştu. Bir sürü uzmanlar, işler vesaireler şu an Türkiye'nin en çok çalışan kurumlarından birisi haline geldi. Şimdi dolayısıyla böyle kurumlar da kendi sahip oldukları şeyi kolay kolay kaybetmek istemezler. Bir anda sizin 5000 elemanınız var. Bu 5000 elemanı 200'e 300'e düşürmek istemezsiniz. Hep böyledir. Ama bunda asıl politikanın karar vermesi gerekiyor ve üst düzeyde karar vermesi gerekiyor. Bu da çok kolay bir şey değil birkaç sebepten dolayı. Bir, bu kitlenin Türk toplumu içinde entegre edilmesi, tartışması Türk toplumunun da çok hazırlıklı olduğu bir konu değil.
İşte ona gelecektim tam algılara.
Aynen. Algılara gelmeden algılara. Önce tamam, dilerseniz bir ara verelim. Tamam. Tabii ki aradan demek. Sonra devam edeceğiz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Efendim, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü, Araştırma Yöneticisi Doçent Doktor Murat Erdoğan, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden de Mehmet Okyeriz konuklarımız. Kamuoyu algısını Suriyeli sığınmacılar araştırma bulgularına konuşalım bu bölümde de. Sayın Erdoğan, nasıl bulgulara ulaştınız?
Buyurun. Öncesinden önemli bir soru var. Madem ki bir uzmanı burada buldum. Çünkü hep bu soruyu soruyorum ama size de sormak istiyorum. Tamam. Yani bir sürü çelişkiler var. İşte hedeflerle yapılan politikalar arasında çelişkiler var. Yapılmak istenenler ve yapabilecekler arasında çelişkiler var. Bir de uluslararası bir problem var. Bir tarafta diyoruz ki Murat Bey, çok ciddi, burada samimi soruyorum. Avrupa'dan örneğin yük paylaşımı bekliyoruz değil mi? Örneğin siz yeterince Suriye almıyorsunuz. Kota koyuyorsunuz falan diyoruz. Bir tarafta ama yine o konuya geldi. Bir tarafta da diyoruz ki geçici koruma. Yani bu insanları bir daha söyleyeyim. Evet, başvuramazsınız diyoruz. Doğru. Bu da büyük bir çelişki değil mi? Yani bu da çok... Avrupa, yani uluslararası kamuoyunda da çelişkiye düşmüyor muyuz?
Şimdi hocam şöyle başlayayım ben. Ben aslında Türkiye'nin bu konuda ortaya koyduğu, Türk toplumunun ve devletin ortaya koyduğu performansı inanılmaz saygıya değer buluyorum. Yani biz çelişkilerden, çelişkilerden, eksikliklerden, yanlışlıklardan söz edebiliriz. Ama 2 milyon insanı bu kadar kısa sürede almak ve buna rağmen öyle ya da böyle bu işi götürmek çok
kesinlikle,
büyük bir olay.
Kesinlikle.
Bir, iki, uluslararası dayanışma, bence uluslararası dayanışma Suriye olayında iflas etti. Şu an Türkiye 6 milyar dolar civarında bir para harcadı. Komşu ülkelerin üzerine yıkıldı kaldı bu iş. Şimdi biliyorsunuz bu 3RP denilen bir yardım programı var Suriyelilerle ilgili. Birleşmiş Milletler yardım çağrısında bulunuyor. İstediği para 4,5 milyar dolar 2015 için. Ağustos ayına geldik. Toplam %24 civarında para toplayabildiler ki toplanacak para acil, en acil yardımlar için ilaç, su, ekmek, battaniye falan. Buna rağmen dünyada inanılmaz bir duyarsızlık var. Ve bu siz de çok iyi bilirsiniz. Bundan sonra yaşanacak krizlerde komşu ülkelerin açık kapı politikası uygulaması çok daha zorlaştı artık. Yani herkes ya bu iş benim başıma patlar kesinlikle diye çekinecek. Bu çok önemli bir şey. Şimdi oradan Türkiye'ye gelelim. Türkiye'nin bu konudaki politikası az önce söylediğimiz çelişkiden kaynaklanıyor. Türkiye bir taraftan bunları mülteci olarak görmek istemiyor. Bir taraftan ülkelerine geri döneceklerini düşünüyor. Ve biz bunları geçici koruma altındaki kişileri...
Bir tarafta da ama Avrupalıların mülteci olarak görmelisiniz.
Tabii.
Avrupalılar,
aynen,
değil mi? Mesela
aynen. Onlara diyoruz ki bunları mülteci olarak görün.
Mülteci olarak görün diyorlar.
Şimdi orada çok enteresan bir çelişkimiz var bizim. Bizim şeye göre, ben onu hatta genel müdüre de sordum. Dedim ki neden insanların üçüncü ülkelere başvurmasına engel oluyoruz? Gerekçe şu, eğer üçüncü ülkelere başvurularsa ve giderlerse bundan sonra Türkiye sürekli olarak bir transit ülkeye dönüşür. Çünkü buraya gelip başka ülkelere geçiş imkanını gören diğerleri, biz Türkiye'ye kapağı atarsak başka yere gidebiliriz diye düşünürler. Dolayısıyla ama tamam bunu düşünebilirsiniz. Ama şu an bunu uygulayabilme imkanınız yok. size hani somut bir şey söyleyeyim. Şu an Türkiye'de 5000'den fazla Suriyeli yurt dışında kendisine imkan bulmuş ve yurt dışına gitmek isteyen insan var. Pasaportları var ama İçişleri Bakanlığı'ndan izin almaları gerekiyor. Hı-hı. İçişleri Bakanlığı izin vermediği için gidemiyorlar.
İlginç.
Yani bir taraftan şikayet ediyoruz. Bizde çok insan var, bunu niye almıyorsunuz, etmiyorsunuz. Evet, evet. Ama bir taraftan az önceki gerekçeyle biz transit ülkeye döneriz, kontrolü Hı-hı. kaybederiz. Bir de kualifiye olanlar giderler gibi bir endişemiz var. Kualifiye olanlar giderler. Benim bununla ilgili şöyle bir endişem var. Çok az sayıda kualifiye insan var. Doktorlar, mühendisler falan.
Bunların yüzdesi kaçtır Murat Bey?
Hocam %1 bile değildir. %1 bile değildir. Hı. Çok düşük. Hı. Çok düşük. Ve bunlar doğal olarak gidiyorlar. Çünkü Türkiye'de yine bu yönetmelik çerçevesinde hiçbir gelecek vermiyoruz biz bunlara.
Çalışma yani, izinden başlayarak
hiçbir şey
şeyleri yok. İstihdam şeyleri
hayır, yok. Bir yere evet. gidemezsin. Burada kalacaksın. Burada bir şey yapamazsın. Ülkene git, ülkene de gidemezsin.
Peki provoke edeceğim. Öte yandan ama şey demiyor muyuz? Mesela halkın algısına gelelim. Öbür taraftan da şey demiyor muyuz? Mesela Suriyeli öğrenciler falan okuyabilirler. Sınava girmeyecekler. Böyle şeyler de söyleniyor.
Hocam öyle şeyler söyleniyor.
Bir tarafta böyle şeyler yapıyoruz doğru, güya sözde. Bir tarafta da hocam şöyle, şans vermiyor muyuz?
İki öyle şey söyleyeyim. Değil eğitim burada. Ve çalışmayla ilgili Çalışma Bakanlığı bir yönetmelik hazırladı. Yönetmelikte diyorlar ki 2 yıldan fazla Türkiye'de yaşıyorsa Suriyeli, bir ailede 4 kişiden en fazla 1 kişisi olmak üzere çalışabilirler ama 10 kişinin çalıştığı bir yerde 1 kişi olarak çalışabilirler diyor. Evet. Ama bunu uygulayamazsınız. Bir berberde 3 kişi var. 4. kişi olarak çalışmaya geldiğinde çalıştıramazsınız. Hı hı. Hani daha başından yanlış. Bunu bile hocam bu şartlara rağmen Çalışma Bakanlığı, Bakanlar Kurulu bu yönetmeliği çıkaramadı. Çünkü tepki gelecek bundan. Seçim sürecinde bile dikkat ettiler. Evet. Çıkaramadılar. Eğitimle ilgili olan da enteresan bir şey.
İşte okuyorlar.
Sadece bölgede 10 tane üniversitede özel öğrenci statüsünde doğal olarak sınavsız ve doğal olarak da belgesiz başvurabiliyorlar. Hı hı. Çünkü ellerinde belge yok. Yani diplomanı getir, karneni getir diyemiyorsun. Bu bile çok büyük tepki çekti. Ama şimdi mesela bizim üniversitede, sizin üniversitede ve özellikle bölge üniversitelerinde mesela sadece Gaziantep Üniversitesi'nde 1000 civarında üniversite öğrencisi var. Bu potansiyel var. Bu potansiyel değerlendirilmeye çalışılıyor ama toplumsal tepkilerden de bu açıdan çok çekiniliyor. Çünkü bu iş siyasi tarafı da çok ağır bir şey. Şimdi biz medya çalışması yaptığımızda da onu gördük. Ya da bizim kamuoyu araştırmamızda da AK Parti'ye yakın olanlar konuya bir insani yardım olayı gibi bakıyorlar. Ne güzel yaptık, çok fedakar milletiz, şöyle çok kültürlüyüz falan. Muhalefette olanlar da bu ne biçim bir şey, başımıza iş açtınız, yıllarca biz bundan kurtulamayacağız. Bir an önce bunları göndermemiz lazım diyorlar. Dolayısıyla siyasi anlamda da müthiş bir kutuplaşma olduğu için hükümetin attığı her adımda tekrar tekrar düşünülüyor. Ama bunda toplumun kazanılması lazım.
Toplumda da bu kutuplaşma var mı dolayısıyla?
Var, kesinlikle var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Kobani'ye kadar, Kobani olaylarına kadar Türkiye'de AK Partili kitleler Suriyeliler konusunda oldukça yumuşak bakıyorlardı. Bunlar Sünni Müslümanlar gelebilirler deniliyordu. Yani zaten gidecekler diye düşünüyorum.
Kültürel
yakınlık var. Ama Kürtler ve Aleviler, özellikle Hatay'da bunu çok net görebilirsiniz. Bunlar bu olayı AK Parti hükümetinin bir nüfus politikası olarak görüyorlardı ve çok ciddi bir biçimde reddediyorlardı. Hatta Reyhan'da biliyorsunuz bir patlama oldu. Orada 52 kişi öldü. Recep Tayyip Erdoğan o zaman başbakan olarak televizyona çıktı ve dedi ki 52 Sünni vatandaşımızı katlettiler dedi. Bu hatların kopmasında daha da etkili oldu. Her neyse. Dolayısıyla Alevilerin bu konudaki tutumu ve muhalefettekilerin tutumu zaten sertti. Kürtlere gelince Kobani'ye kadar Kürtler de Tayyip Erdoğan ya da AK Parti ya da her neyse hükümet Sünni Arapları getiriyor. Bizim içimize yerleştirecekler. Dolayısıyla hani bu Kürtleri seyretlekleyecekler gibi bir endişeleri vardı. Ama Kobani'den sonra işte 200 binin üzerinde Kürt Türkiye'ye gelince onlardaki algı değişti. Bizim yaptığımız çalışmada hocam çok net bir biçimde şunu gördük. Toplumda AK Parti ile HDP benzer çizgilerde, yani onlara destek veren insanlar, MHP ile CHP de diğer tarafta. Bu konu bayağı ayrışmış durumda. Bundan sonraki süreç nereye götürür onu bilemiyorum.
Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ben göç derslerimi şimdi anlatayım. Göç alanı acayip efsaneler yaratır. Hani hangi ne gerçek ne efsane falan bilemeyiz. İç içe girer.
Aynen hocam.
Bizim şu anki bu Suriyeli mesele bu daha da söz konusu değil mi? Aynen yani hocam. Gerçek ne, efsane ne ve bunun işine nasıl çıkacağız biz? Hocam, mesela halkın algısının algısı ne kadar doğru? Doğru yanları vardır, yanlış yanları vardır, siyasette bu vardır. O kadar iç içe girmiş ki bir de insanlar dışarıda dediğiniz gibi oraya buraya yerleşiyorlar. Hocam, kayıt altına alınıyorlar. Yani çok vahim şeyler bizi bekliyor sanki.
O kadar önemli bir şey söylüyorsunuz.
Ve bu noktada, noktada eğer siyasileşirse bu durum, bu koşullar altında o zaman belki Almanya'da eleştirdiğimiz, Avrupa'da eleştirdiğimiz durumlardan daha kötü bir duruma gelebiliriz.
Ben ondan çok endişeliyim. Hocam bakın iki şeyden söz edeyim size. Bir, biz mesela bir soru sorduk, provokatif bir soru. Dedik ki Suriyeliler geldikten sonra işte fuhuş arttı, hırsızlık arttı, bilmem ne bilmem ne. insanların %70'i bunun böyle olduğunu düşünüyor. Oysa rakamlara bakıyorsunuz, alakası yok. Alakası yok. Çok en azından ilginç, şu ana kadar Suriyeliler.
Tamam, evet, evet, işte efsane.
Diyoruz ki komşu olmak ister misiniz? Hayır diyor. Niye hayır diyorum? Bana zarar verir diyor. Peki sana bugüne kadar bir zarar verdi mi? Hayır. Somut bir zarar vermedi. Ama algı böyle bir şey hocam. Ne yazık ki böyle. Biz onun için bu konuda hep onu söylüyoruz. Biz dedik ki Suriyeliler konusunda hükümette genelde şöyle bir yaklaşım var. Bunlar Sünni Müslümanlar, bize yakınlar, komşumuz zaten. Hayır, tüp topu hiç öyle bakmıyor. Biz diyoruz ki kültürel olarak aynı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Sadece %15 falan evet diyor. Geri kalanı hayır, bunlar bambaşka diyorlar. Yani Arap aksanıyla konuşan Urfa'daki bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bile hocam bu Suriyeliler geldi kötü oldu, ahlak kalmadı, kapımızı kapatamıyoruz falan diyor. Ötekileştirme hocam, siz çok iyi biliyorsunuz, inanın bana. Öyle bir ötekileştirme yapıyor ki Türk toplumu Suriyelilere sanki Alman'ın Türkiye yaptığından daha fazla. Şaşırıyorsunuz.
İşte
ya.
O işte şey yani o.
Yani dolayısıyla işin hani politik yönü manage edilmesi çok kolay bir şey değil. Bu konu hala bence Türkiye'de siyasetin hala küçümsediği bir konu.
O zaman şöyle bir şey.
Çok konsantreyiz biz. Yurt dışındaki işte evet, Esad gitti gelecek, işte PYD oldu bilmem ne. Türkiye'nin içinde ne olacağı konusuna daha gelemedi
bir
siyaset.
Bir de bakın, biz hep kendimizi şöyle avutuyoruz. Türkiye'de henüz bu olay siyasi propaganda anlamında siyasileşmedi. O doğru.
Yani seçimlerde biraz CHP'nin okulda
şeyleri oldu. Biraz ama Avrupa tarzında değil. Ama sizin dediğiniz şey daha var mı aslında? Yani toplumsal bir alandan çıkıp siyasi bir şeye doğru gidiyoruz.
Toplum siyaseti zorlayacaktır.
Çok doğru diyorsunuz. Ve kötü zorlayacak ama eğer bu da müdahale edilmesi değil mi? O yani kötü olan bu.
Ne yazık ki bu konuda çok iyimser olamıyorum. Ben Türk toplumunun yine de bu konudaki kabulleniciliğinin çok yüksek düzeyde olduğunu düşünüyorum. Bizim çalışmamızda hep onu söylüyoruz. Türkiye'de toplumsal kabul düzeyi hala çok yüksek.
Ama çok fazla insan geliyor.
Ama sürdürülemez. Çünkü artık her televizyonda gördüğü o en dramatik görüntü bile insanları rahatsız etmeye başlıyor. Yani kucağında bebek, 2 aylık, 3 aylık sınırda tel örgünün karşısında bir anne görüntüsü bile artık insanların vicdanlarında beklediği tepkiyi bulamayabiliyor. Yani bu Türkiye'nin vicdanını kaybetmesi riskini de getiriyor. Bu anlamda konunun iyi yönetilmesi lazım. Ve ben tekrar ediyorum. Haklıyız. Entegrasyon politikası yaptığınızda bunların kalıcılığını artırmış olursunuz. Ama ihmal ettiğiniz her gün size ileride problem olarak dönecek. Bunu da görmeniz lazım.
Aslında şu an şöyle bir durumda mıyız? Yani kötünün iyisini yapmak durumundayız. Yani bazı şeyler oldu bittiye geldi bazı durumlar. Toplumsal dinamikler oluştu. Yönetilemedi. Algılar oluştu. Şu an yapacağımız en kötüyü engellemek. Böyle bir şey. Durumda mıyız aslında? Öyle mi bakıyorsunuz?
Ya hocam şöyle, kontrolsüz bir sürecin içindeyiz. Şimdi en büyük sıkıntımız da şu. İlk gelenleri biz hep şöyle düşündük. Çok birkaç haftalık bir iş bunlar gidecekler. Birkaç aylık bir iş bunlar gidecekler. Birkaç hafta bilmem ne falan. Böyle olunca hocam, 2 yıl boyunca kayıt almadık biz bu insanlardan. Kimler neler, hiçbir şey bilmiyoruz. 2 yıl sonrasında Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği dedi ki bir saniye dedi, böyle olmaz. Bu insanların güvenliği de tehdit altında. Organ mafyası var. Beyaz kadın ticareti olabilir. Çocuklar istismar edilebilir. Kayıt altına almanız lazım. Ne yaptılar? 25 tane mobil kayıt cihazı, şey, aracı aldılar.
Şu an kaç kişi şekilde kayıt altında Murat Bey? Yüzde kaçı kayıt altında?
Hocam, İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 1.750.000 kişi kayıt altında. Ama onlar da söylüyorlar. Yaklaşık nüfus 2 milyon civarında. Bazı kayıtlar da çifte kayıt. Çünkü kayıtlarda da farklı kurumlar, farklı kayıtlar tuttukları için orada da bir başka türlü sıkıntı var. Yani elimizdeki kayıt sağlıklı bir kayıt değil ve şunu bilmiyoruz. İçinde ne kadar okur yazar var, ne kadar okumuş var, meslek sahibi nedir? Hiçbir şey bilmiyoruz bunları. Bir de kayıtların hemen hemen hepsi beyan üzerinden gidiyor. Fotoğrafını çekiyoruz, parmak izini alıyoruz ama ellerine belge olmadıkları için, büyük bölümünü ya da belgeyi özellikle göstermek istemedikleri için beyan üzerinden gidiyor. Onun için sağlıklı konusunda başka türlü şüpheler de var. Yani bu konuda bir sıkıntı var. Bizim elimizde kayıt konusunda bir tane havuç var. O da sağlık hizmetleri. Kayıt olmayan sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. İlaç alamıyor, sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Mali durumu iyi olanlar kayıt olmuyorlar.
Kendileri kayıtları kim yapıyor? AFAD mı yapıyor?
Kayıtları normalde hocam AFAD'ın İçişleri Bakanlığı yapıyor. İçişleri ama mesela kampta İçişleri Bakanlığı'nın bir birimi var. Tamam, AFAD onu yönetiyor ama asıl olarak bu işin yetkilisi İçişleri Bakanlığı. Şimdi İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü de şanssız bir kurum bu anlamda. Çünkü 200 bin mülteci için kurulan bir genel müdürlük birdenbire 2,5 milyonla baş başa kaldı. Yani onlara da yani gece gündüz çalışıyorlar. Yani her birisine sonsuz saygı duyuyorum. Kesinlikle. Hem AFAD'dakilere, hem içlerindekilere, hem Kızılay'dakilere. Yani öyle böyle bir olay değil. bu öyle şaka bir olay değil yani. Bu dünyanın neresinde çıksa çok daha ciddi krizler çıkabilirdi. Bu anlamda bir şey çaba var. Ama bence siyasi karar alma süreçlerindeki hata doğal olarak bürokrasiyi de bağlıyor. Onlar da tepkilerini bir yere kadar getirebiliyorlar, devam ettirebiliyorlar.
Bir de zannedersem şu an bu koalisyon, hükümet kurma, bunlar da herhalde engelliyor değil mi? Burada olmaz hiçbir şey yapılmıyor
tabii,
şu
tabii,
an. Yani beklentiler
mı
var, kim ne diyecek, hangi yani partinin politikası ne olacak? Ha,
tamam.
Mi?
Yani nasıl konuşacak olacak? Çok konu var.
Çok
evet.
Konu var.
Şimdi
evet.
Tabii ki mesela
herkes beklemede herhalde şu an.
Yani bürokrasi tamamen kilitlenmiş durumda. Bürokrasinin tipik refleksidir. Siyasi belirsizlik varsa hepsi kilitlenirler. Şu an orada çok alttan gidiyor çalışmalar. Başbakanın şu an bir mültecilerle ilgili bir koordinatör ataması, daha doğrusu bir danışman atamasını ben olumlu görüyorum. Dün de kendisiyle bayağı uzun ayrıntılı bir görüşme yaptık. Ama onlar da her şeyi seçim sürecine endekslemiş durumdalar.
Aynen.
Hükümet kurulduktan sonra ben iddia ediyorum Türkiye'de ekonomi, dış politika vesaire gibi konular, ama en çok Türkiye'deki sükuryeler konusunu bizim önümüzdeki 10 sene içinde tartışacağız diye bekliyorum ben.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Doçent Doktor Murat Erdoğan ve Profesör Doktor Mehmet Okyağızlı konuklarımız. Gelecek hafta Türkiye'de göç ve ilticada buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Türkiye'de göç ve iltica.